Bağımlılık. Profesör Doktor Özcan Köknel. Altın Kitaplar 1. Basım Haziran 1998. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. İnsanlık tarihi kadar eski olan alkol ve uyuşturucu madde kullanımı 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinin etkisini alan bir rüzgar gibi esmeye başlamış, 1980'li yıllarda yer yer fırtınaya dönüşmüş, 1990'larda ise tüm dünya gençliğini tehdit eden kasırga boyutlarına ulaşmıştır. Günümüzde alkol ve madde alt kültürü, insanlık tarihi boyunca değişik ülkelerde bu alanda oluşmuş alt kültürlerin, çağımızın iletişim ve haberleşme araçlarından yararlanarak küreselleştiği yeni bir kültür bileşimidir. Bir ucunda bağımlılığın elindeki yarım gram eroin olan karışık, gizli ve karanlık yumağın öbür ucunda dünyadaki yıllık cirosu milyarlarca dolar olan silah ve uyuşturucu madde kaçakçıları bulunmaktadır. Amaç bireyi yeraltı örgütlerinin çıkarları doğrultusunda işlev yapan bağımlı bir organizma durumuna indirgemektir. Bağımlılık sorunu kullanılan maddenin bağımlılığa yatkın kişilik yapısının ve uyuşturucu madde alt kültürünün bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan bir üçgene benzetilebilir. Bu kitabın amacı bir davranış biçimi olan bağımlılığı böyle bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm yönleriyle incelemeye çalışmak ve konuya ilgi duyanları, özellikle de başlarına gelmedikçe ilgilenmelerine gerek olmadığını sananları bilgilendirmektir. Sunuş. Günümüzde bütün dünyada ve ülkemizde radyolarda, televizyonlarda, günlük gazetelerde, haftalık aylık dergilerde, haberler arasında alkol ve madde kullanan insanların, özellikle gençlerin kötü, perişan, zavallı durumları, ölümle sonlanan yaşam öyküleri, mafyanın acımasız kanlı hesaplaşmaları yer almaktadır. Yıllar boyu bütün dünyada ve ülkemizde çoğu insan bu haberleri, altında yatan bireysel ve toplumsal nedenleri, ekonomik, kültürel, politik ve siyasal etkenleri anlamadan, görmeden, dehşet, endişe, korku, öfke, nefret, tiksinti duygularıyla izleyip geçmekte, günlük yaşantının hayhuyu içinde unutup gitmektedir. Oysa günün birinde bu haberlerin içinde kendisinin, kızının, oğlunun, arkadaşının, dostunun, yakınının, tanıdığının yer alması olasıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan alkol ve madde kullanımının bağımlılığın yol açtığı sorunlar, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze dek birçok ülkede ve ülkemizde güncelliğini koruya gelmektedir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle gençler arasında alkol ve madde kullanımında artış görülmüş, bu artışın yol açtığı bireysel ve toplumsal sorunlar gençliği, insanlığı tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Bu artışın esintileri ülkemiz gençliğini de etkilemeye başlamıştır. İlk kez 1970 yılında yayınlanan Türk Toplumunda Bugünün Gençliği, 1976 yılında yayınlanan İnsanlık Tarihi Boyunca Uyuşturucu Madde Sorunu adlı kitaplarda birçok Avrupa ülkesinden ve Birleşik Amerika Devletleri'nden gelen esintinin ülkemiz gençlerini de etkilediğini saptamış, ülkemizde yüzyıllar boyu var olan geleneksel alkol ve madde alt kültürü temelleri üzerinde kısa sürede kolayca yeni alkol ve madde alt kültürlerine bağlı yapıların oluşacağını belirtmiştim. 1970'li yıllarda başlayan esinti 1980'li yıllarda şiddetli rüzgara ve yer yer fırtınaya dönüştü. 1979 yılında yayınlanan Cumhuriyet Gençliği ve Sorunları, 1983 yılında yayınlanan Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış adlı kitaplarda yer yer fırtınaya dönüşen şiddetli rüzgarın bireysel ve toplumsal, tarihsel ve güncel nedenleri üzerinde durdum. Alkol ve madde kullanımının bağımlılığın yol açtığı bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli önlemleri aktardım. 1983 yılından 1996 yılına kadar Altın Kitaplar Yayın Evi tarafından Özcan Köknel dizisi kapsamı içinde yayınlanan bütün kitaplarımda alkol ve madde kullanımına ve bağımlılık konusuna yer verdim. Şiddetli rüzgarın fırtınaya, fırtınanın bora ve kasırgaya dönüşebileceğini vurguladım. Alkol ve madde kullanımının ve bağımlılığın yol açtığı sorunları incelerken, bağımlılığa yatkın olmanın bireysel nedenleri, bireysel nedenleri etkileyen kültürel toplumsal yapıyı ele aldım. Alkol ve madde kullanımının ve bağımlılığın incelenmesinde odak noktasında insan olan aileden, arkadaştan, yakın ve uzak çevreden, alt kültürden, kültürden, tıp ve insanlık tarihine kadar genişleyen bir alanda karşılaştım. Bu alan içinde karşılaştığım sorunları bilgimin sınırları içinde ruh bilim, toplumsal ruh bilim, toplum bilim bilgileriyle açıkladım. Sorunun insanlık tarihi kadar eski oluşu, insanı geçmişinden soyutlamanın olanaksızlığı ve çağdaş çözümlemeleri bir plana oturtma zorunluluğu, konuyu geniş bir tarihsel perspektif içinde ele alma gereğini doğurdu. Tarih içinde her zaman var olan sorunun günümüzde fırtına noktasına gelişinde rol oynayan sosyoekonomik ve psikososyal koşulların kökenlerini araştırma çabası ister istemez böyle bir bütüncül yaklaşımı zorunlu kıldı. Çünkü bugüne dek alkol ve madde bağımlılığı konusunda ülkemizde ve dış ülkelerde yayınlanan kitapların çoğu konuyu bir açıdan bakmıştır. Başka bir deyişle, konuyu ya alkol, esrar, eroin gibi tek bir uyuşturucu açısından işlemiş ve konuya bu tür maddelerin kimyası, ruhsal etkileri, zararları, yasal sorunları, kaçakçılık yönünden yaklaşmıştır. Kanımca bağımlılık sorununda ne bağımlılık yapan maddeleri birbirinden ayırmak, ne de bu maddelerle insan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi birbirinden soyutlamak olasıdır. Madde kullanmaya esrarla başlayan genç, çoğu kez bağımlılığını damardan eroin yaparak noktalar. Esrar ya da eroin bulmak amacıyla içine girdiği uyuşturucu madde alt kültüründe bilerek ya da bilmeden kaçakçıların oyuncağı olur. Yaşamı yeraltı örgütlerinin çıkarları doğrultusunda işlev yapan bir organizma durumuna indirgenir. Bir ucu bağımlının elindeki yarım gram eroin olan bu karışık, gizli ve karanlık yumağın öbür ucunda dünyadaki yıllık cirosu milyarlarca dolar olan silah ve uyuşturucu madde kaçakçıları bulunmaktadır. Alkol ve uyuşturucu maddeler konusunda birçok yayın yapmama karşın konuyu gündemde tutabilmek amacıyla geçerliliğini koruyan eski verilerden yararlanarak ve bu alandaki en yeni gelişmeleri, bulguları, bilgileri de katarak bu kitabı hazırladım. 767 sayfa olan Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış kitabına oranla Bağımlılık adlı bu çalışmanın daha kısa ve özlü olmasına özen gösterdim. Bağımlılık konusunun daha somut, etkili ve belleklerde iz bırakacak biçimde anlatabilmek amacıyla hekim olarak izlediğim vakalardan yaşam öyküleri, dinlerden, mitolojilerden, şiirden, romana kadar yazın sanatının her türünden örnekler verme yolunu seçtim. Bu kitapta genç kuşak tarafından kolay okunup anlaşılmasına öncelik vererek konuyu elimden geldiğince yalın ve Türkçe sözcükler kullanarak açıklamaya çalıştım. Kaynakçaya kitapta anlatılan konularla yakından ilgisi olan en çok yararlandığım yerli ve yabancı yayınları aldım. Ayrıca konuyla uzmanlık düzeyinde ilgilenenler için bu alanda uluslararası kuruluşların yayınlarıyla yerli ve yabancı dergilerde çıkan araştırma ve çalışmalarımın ve kitaplarımın listesini verdim. Kitabı ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalara bir çıkış noktası oluşturması umuduyla okurlarıma sunuyorum. Yayın evine teslim ettiğim müsveddelerimin kitap haline gelmesine katkıda bulunan, emeği geçen tüm Altın Kitaplar yayın evi çalışanlarına teşekkür ederim. Profesör Doktor Özcan Köknel. Giriş, kavramlar ve terimler. Bağımlılık bir davranış biçimidir. İnsanın yaşamı doğuştan getirdiği içgüdülerle toplumsal olarak edindiği güdülere doyum aramakta geçer. Beslenme ve korunma gibi doğuştan gelen doğal içgüdü ve dürtülere doyum bulan insan, ilgi, sevgi, aşk, güven, saygınlık, özgürlük, özerklik, üreticilik, yaratıcılık, kendini gerçekleştirme gibi ruhsal toplumsal gereksinimlerine doyum sağlamaya çalışır. Kimi insan beslenmesini, korunmasını bile bir yana bırakıp ilgi, sevgi, aşk, kimi insan güven, saygınlık, özerklik, özgürlük, kimi insan yaratıcılık, üreticilik peşinde koşar. Büyük aşklar yaşayarak, özgürlük şarkıları söyleyerek, davaları için savaşarak, öykü, roman, şiir yazarak, keman, piyano, saz çalarak, sporda rekorlar kırarak, bilimsel alanda keşif ve icatlar yaparak ruhsal toplumsal güdülerini yüceltip kendini gerçekleştirir. Başka bir deyişle, ruhsal toplumsal güdülerini yücelterek kimliğini, kişiliğini bulur ve kendini varlar. Sabah kalkmak, yıkanmak, giyinmek, çay kahve içmek, ilk sigarayı tüttürmek, arabaya, otobüse, vapura binip işe gitmek, çalışmak, eve dönmek, dinlenmek, eğlenmek, yemek yemek, bir iki kadeh içki içmek, radyo dinlemek, televizyon seyretmek, arkadaşlarla, dostlarla konuşmak, satranç, tavla oynamak, hafta sonu maça ya da deniz kenarına, ormana gitmek, yaz tatilinde güney kıyılarına inmek gibi çoğu insan için yaşamı güzelleştiren, haz ve mutluluk veren deneyim ve alışkanlıklardır. Kimi insan içinse bunlardan bazıları bıkkınlık yaratan tek düze yaşantılardır. İnsanın günlük yaşamı bir yandan alışkanlıkları sürdürmek, öte yandan alışkanlıkların yarattığı bıkkınlıktan kaçmak için harcanan çabalarla sürüp gider. Bir başka deyişle, yaşamın sarkacı alışkanlıkla bıkkınlık arasında gider gelir. İnsanların bir bölümü bu tür alışkanlıklarını sürdürmek, bir bölümü de bunlardan kurtulmak için çabalar. Ancak insan alışkanlıklarından haz duyup mutlu olsa da olmasa da ruhsal yapısı gereği bu kalıpların dışına çıkmak ister. Değişik ve yeni bir yaşantı arar. Bu arayış insanın yaşama gücü kazanması, kişiliğini geliştirip olgunlaştırması, kendisini varlaması için gereklidir. Alışkanlıktan bağımlılığa, kimi insanda alışkanlıklardan biri günlük yaşamda daha çok yer tutmaya, öncelik almaya başlar. Bu alışkanlığın sürdürülmesi için öteki alışkanlıklar bir yana itilir. İnsan bu alışkanlığını sürdürdükçe haz duyar, mutlu olur. Alışkanlığın engellenmesi, sürdürülememesi insanı karamsarlığa, kötümserliğe, mutsuzluğa sürükler. İnsana zevk veren bu alışkanlık giderek kişinin diğer faaliyetlerini engelleyici boyuta ulaşırsa o zaman zarar verici duruma gelir. İnsanın başkalarıyla, çevreyle, toplumla ilişkileri bozulur. Çalışma gücü, iş verimi, başarı düşer. Ruhsal yaşantıda endişe, kaygı, güvensizlik, karamsarlık, korku duyguları artar. Bedensel, fiziksel yakınmalar ortaya çıkar. Örneğin sürekli olarak hoşlandığı, sevdiği besinleri alan insanlarda tek yönlü beslenmeye bağlı sorunlar ortaya çıkar. Boğazına düşkün olan, yiyip içmekten haz duyan, yeme alışkanlığını aşırıya götüren insanlar aşırı kiloya bağlı hastalıklarla uğraşır. Hoşça vakit geçirmek için satranç, tavla ve kağıt oyunları ölçü kaçırıldığında kumar alışkanlığına dönüşerek insanın yaşamını olumsuz biçimde etkiler. Günün büyük bölümünü tavla ya da kağıt oynamakla geçiren, bu nedenle evini, işini, geleceğini düşünmeyen bir insan için alışkanlık, kendisini ve çevresinin dirlik ve düzenini tehdit edici boyutlara ermiş demektir. Aynı şekilde yemek arasında bir iki kadeh rakı ya da şarabın yavaş yavaş içilmesinin verdiği rahatlık ve neşeye karşılık her akşam bir iki şişe rakı ya da şarap içerek sarhoş olup sızmak, alkole alışmak, ona bağımlı olmak demektir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler alışkanlık kısa zamanda daha kötü ve zararlı sonuçlar verir. Bu maddeler öncelikle merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup kişinin ruhsal yaşamını, duygusunu, düşüncesini, hareketini değiştirir ve kimyasal özellikleri nedeniyle kısa ve kolay yoldan alışkanlık yaratır. Bu nedenle insandaki alışkanlık eğilimine bu tür maddelerin alışkanlık yaratan özelliği katılınca kolaylıkla bağımlılık oluşur. Tutkudan tutsaklığa. İnsan çevresinde bulunan bütün canlılara, nesnelere karşı birbirinden farklı ilgi, sevgi, hatta tutku duyar. Bu nedenle onlara farklı biçimlerde bağlanabilir. Ancak bu bağlılık o nesne ya da kişiye bağımlı olma durumuna gelince bir tür tutsaklık oluşur. İnsanları bu tür davranışlara sürükleyen temel neden duygusal doyumsuzluktur. Başka bir deyişle duygularına doyum arayan insanın belli bir nesneye, kişiye ya da düşünceye takılıp kalmasının nedeni ona gereğinden fazla duygusal yatırım yapmasıdır. Bağımlılık davranışının temelinde insanın duygusal dünyası vardır. Ruh bilim açısından tutku kısaca kişiliğin derinliklerinden gelen değişmesi zor bir davranış biçimi olarak tanımlanmıştır. Bu davranış biçimi insan kişiliğinde bulunan ruhsal güçlerden ve karmaşalardan kaynaklanır. İnsanın iradesi üzerinde sürekli baskı ve zorlama yaratır. Kişiyi belirli bir amaca yöneltir. Bu amaç bir nesne, kişi, düşünce olabilir. Tutkulu insan amaç edindiği nesneye, kişiye, düşünceye, ruhsal yaşantısı içinde büyük bir yer ve değer verir. Onu yüceltir ve kutsallaştırır. Bu amaca erişmek kişiye yaşama gücü ve canlılık kazandırır. Gerçekte Russo tutkuyu insanın içinde bulunduğu, duyduğu en iyi ruhsal durum olarak tanımlamıştır. Tutku insanın kendisini yarattığı ve boyun eğdiği bir güç, mutlaka elde edilmesi, ulaşılması, varılması gereken bir amaç olur. İnsanın yarattığı ve taptığı doğaüstü bir güç gibi. Her tutkuda ona özgü olan bir eğilim ve ulaşılması düşünülen bir amaç vardır. Tutkulu insan ne yolla ve nasıl olursa olsun amacına ulaşmak için çabalar. Bir sınır içinde ve ölçüde tutku insanın kişiliğinin gelişmesi, olumlu yönde değişmesi, olgunlaşması ve yapısının sürdürülmesi için gereklidir. Tutkulu insan amacına erişmek, onu elde etmek için çaba harcarken takındığı tutum, yaptığı davranış ve eylemle kendisine ve başkalarına olumlu katkılarda bulunur. Çevresini, doğayı, toplumu, evreni tanımak, anlamak, sevmek, benimsemek biçiminde simgeleşen kendini gerçekleştirme, varlama çabası içine girer. İnsanda tutku olmasaydı bilimde, teknikte, sanatta gelişme ve ilerlemeden söz edilemezdi. Ancak bir sınır ve ölçüden sonra tutkunun içerdiği nesneler, kişiler ve düşünceler insanda ve çevrede tedirginlik yaratır. İnsan tutkusunun tutsağı olur, iradesini kullanamaz, saplandığı olumsuz amacın peşinden gider. Bu duruma kısaca tutsaklık diyoruz. Dar anlamıyla tutsaklık, nitelik ve nicelik bakımından değişik olan yoğun tutkudur. Tutsaklıkta tutkunun kişiliği geliştiren, olgunlaştıran özellikleri kaybolur. Kişiye, çevreye, topluma olumsuz etkileri olan, hatta zarar veren davranışlar ortaya çıkar. Ne var ki insanoğlu yine yapısı gereği özgür olmak, özgür iradesini kullanmak ister. Böylece tüm bedensel ve ruhsal güçlerini toplayarak bir ucunda tutsaklık bulunan yaşam sarkacını özgürlük olan diğer uca doğru hareket ettirme çabasına girer. Ruhsal yaşantıyı bozan ve bağımlılık yapan ilaç ve maddeler. yabancı dillerde kullanılan drug teriminin kapsamı içine ilaç olarak kullanılan ya da kullanılmayan bütün maddeler girer. Halk arasında yaygın olarak kullanılan keyif verici ya da uyuşturucu madde sözcüğünün bilimsel karşılığı psikotrop ilaç terimidir. Psikotrop drug. Türkçe'de ilaç olarak kullanılan maddeler için psikotrop ilaç, ilaç olarak kullanılmayanlara da psikotrop madde demek yerinde olacaktır. Psikotrop terimi öncelikle merkezi sinir sistemini etkileyen ruhsal yaşantıyı değiştiren ya da bozan ilaçları ya da maddeleri nitelendirmek için kullanılır. Bunlar 12 grup içinde toplanmıştır. Alkol, amfetaminler, kafein, esrar, kokain, halüsinojenler, uçucu maddeler, nikotin, afyon türevleri, fensiklidin, yatıştırıcılar, uyku ilaçları ve diğerleri. Uzun yıllar alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullananlara alkolik ve toksikoman, bağımlılık sorununa da toksikomani denilirdi. Daha sonra bunların yerine tutsaklık, iptila, addiction terimi kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü tutsaklık terimi yerine tutsaklığı da kapsamı içine alan bağımlılık terimini kabul etmiştir. Bu terim ruhsal bağımlılığı ve fizik bağımlılığını birlikte içerir. Bağımlılığın sadece ruhsal oluşu ya da hem ruhsal hem fiziksel oluşu önemli değildir. Önemli olan alkol, uyuşturucu ve uyarıcı ilaçları ve maddeleri kullanan insanların davranışlarında bozukluk göstermeleri ve tedavi gerekmektedir. Bağımlılık yapan ilaç ve maddeleri iki ana grupta toplayabiliriz. A. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar. Barbituratlı uyku ilaçları, barbituratlı ağrı kesiciler. Yatıştırıcı ilaçlar, afyonlu ilaçlar, kodeinli öksürük ilaçları. B. Tedavi amacıyla kullanılmayan kaçak olarak satılan maddeler. Esrar, eroin, kokain, LSD, uyarıcılar, uçucu maddeler. Bu grupta en yaygın olarak kullanılan esrar ve uçucu maddelerdir. Tedavi amaçlı ilaçların kötü kullanımı. Kötü ilaç kullanımı, gereksiz ilaç kullanımı, ilaç suistimali, drug abuse, substance abuse, drug misuse. İlacın tedavi amaçları dışında kullanılmasıdır. Bu durumda ilaç kullanımına hekim olmayan kişilerin önerisiyle ya kişinin kendi isteğiyle başlanır ya da hekimin tavsiyelerine uyularak tedavi amacıyla başlanıp tedavi bittikten sonra da gereksiz olarak sürdürülür. İlaçların gereksiz kullanılması bütün ilaçlar için söz konusu olabilir. Özellikle antibiyotikler, vitaminler gereksiz yere kullanılan ilaçların başında yer alır. Mide asidini azaltan ilaçlar, idrar söktürücüler, dışarı çıkmayı kolaylaştıran ilaçlar da gereksiz yere kullanılabilir. Psikotrop ilaç ve maddeler tedavi amaçları dışında sıklıkla gereksiz ve kötü kullanılır. Kişide bağımlılık yapan psikotrop ilaçların bir bölümü hekim denetimi altında tedavi amacıyla kullanılabilir. Başka bir deyişle psikotrop ilaçların uzun süre kullanılması her zaman gereksiz ve kötü kullanım anlamına gelmez. LSD ve esrar gibi ruhsal yaşamı bozan maddeler tedavi amacıyla kullanılmaz. Bunlar her zaman ve her yerde gereksiz, kötü kullanılır madde bağımlılığına yol açar. İlaç ve madde bağımlılığı, bağlılık, tabiilik, drug dependence, pharmaco dependence. Genel olarak bağımlılık, psikotrop etkisi olan bir ilaç ya da madde ile merkezi sinir sistemi arasındaki etkileşim sonucu oluşur. Ruhsal ve bedensel belirtilerle ortaya çıkar. Bağımlılık yapan ilaca ya da maddeye aşırı bir istek ve özlem duyulur. Başka bir deyişle bağımlılık yapan ilaç ve madde bağımlı olan kişi açısından yaşamsal önem kazanır. Bağımlılık yapan psikotrop ilaçların ve maddelerin geniş sınırlar içinde merkezi sinir sistemini uyaran ya da yatıştıran nitelikleri vardır. Uyarıcı ya da yatıştırıcı etki duygulanım, coşku, algı, düşünce değişikliklerine ve bozukluklarına yol açar. Çay, kahve, sigara gibi maddelerin uzun süre kullanılması bir anlamda bağımlılık olarak kabul edilirse de bunlar için yalnız ruhsal düzeyde kalan hafif alışkanlıklardan söz edilebilir. Ruhsal ve fiziksel bağımlılık. Bağımlılığın değişik biçimleri vardır. Alışkanlık ya da ruhsal bağımlılık, itiyat. Bu durumda dışarıdan alınan ilaçların ya da maddelerin yarattığı ruhsal etkiyi yeniden yaşamak için güçlü bir istek söz konusudur. Alışkanlıkta kullanılan ilaç ya da madde miktarının giderek artırılması ihtiyacı görünmez ve alınmaması durumunda bedensel yakınmalar ortaya çıkmaz. Ruhsal bağımlılıkta aşağıdaki özellikler bulunur. İlacın ya da maddenin yeniden alınması yönünde aşırı ve güçlü istek, ilacın ya da maddenin miktarının artırılmasına gerek duyulmadan kullanılması, kullanılan ilaca ya da maddeye bağlı zararlı etkilerin çoğunlukla kişisel sınırlar içinde kalması. Fiziksel bağımlılık, physical dependence, kullanılan ilacı ya da maddenin kesilmesi ya da alınan miktarın azaltılması sonucu yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve kullanılan miktarın giderek artırılması durumudur. Fiziksel bağımlılıkta merkezi sinir sisteminde kullanılan ilacı ya da maddeye karşı bir uyum gelişir. Sinir sistemi hücrelerinin işlevlerinin sürdürülebilmesi için söz konusu ilacın gerekli olduğu kabul edilir. Yoksunluk belirtileri, mahrumiyet belirtileri, abstinence syndrome, withdrawal symptoms. Kullanılan ilacın ya da maddenin alınmaması ya da kullanılan miktarın azaltılması sonunda ortaya çıkan ruhsal ve bedensel belirtilerdir. Bu belirtiler fiziksel bağımlılığın göstergesi olarak kabul edilir. Kullanılan ilaç ya da maddenin kesilmesi ya da azaltılması yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmuyorsa fiziksel bağımlılıktan söz edilemez. Yoksunluk belirtilerinin şiddeti fiziksel bağımlılığın kuvvetiyle doğru orantılı olarak artar. Yoksunluk belirtileri kesilen ya da miktarı azaltılan ilacın ya da maddenin kendisinin ya da benzerinin verilmesiyle ortadan kalkar. Yoksunluk belirtileri ve fiziksel bağımlılık, özellikle alkol ve merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi olan ilaçların ve maddelerin kullanımında görülür. Direnç artması, tahammül, tolerans. Kullanılan ilacın ya da maddenin yarattığı ruhsal ya da bedensel etkiyi sağlamak için alınan miktarın sürekli olarak çoğaltılmasıdır. Bu nedenle bağımlılık yapan ilaçlara ve maddelere karşı tam olmayan bir direnç gelişmesinden söz edilir. İlaç ve maddenin bazı etkilerine karşı direnç gelişmesine karşın diğer etkilerine gelişmez. Örneğin yüksek miktarlarda kullanılan uyarıcılarda algı ve düşünce bozuklukları görülmesine karşın direnç artımı olmaz. Öte yandan direnç artımı yapan bir ilacın bir süre alınmaması da direnç artımının gelişmesini önler. Karşıt direnç gelişmesi, çapraz direnç, cross tolerans. Aynı sınıf ya da gruptan olan bir ilaca ya da maddeye karşı gelişen direncin diğerleri için de geçerli olmasıdır. Örneğin narkotikler, barbituratlar, yatıştırıcılar sınıfında bulunan ilaçlardan birine karşı direnç geliştiğinde bu direnç aynı sınıfta bulunan diğer ilaçlar için de geçerli olur. İlaç ya da maddenin tutsak aldığı insan yaşamı. Tutsaklık, tutkunluk, iptila, addiction. Tutsaklık sözcüğünün İngilizce karşılığı olan addiction sözcüğü Latince'de köle olmak anlamına gelen adicere kökünden türetilmiştir. Bu durumda kullanılan ilaç ve madde sinir sisteminin çalışması, bedensel ve ruhsal yaşamının sürdürülmesi için gerekli duruma gelmiştir. Söz konusu ilaç olmadan günlük yaşamın sürdürülmesi olanaksızdır. Tutsaklıkta şu özellikler vardır. Kullanılan ilaç ya da madde bedensel ve ruhsal bir gereksinim durumuna gelmiştir. Bu ilacın ya da maddenin alınması için engellenmesi olanaksız, önüne geçiremeyecek derecede şiddetli bir istek duyulur. Kullanılan ilaç ya da madde kişinin yaşamında tek amaç ve beklenti durumuna gelmiştir. İlacın ya da maddenin sağlanması için kişi bütün olanaklarını zorlar, yeni olanaklar yaratır. Toplumsal ve yasal olan ve olmayan bütün yolları kullanarak tutsağı olduğu ilaç ya da maddeyi bulmaya çalışır. Bütün yaşamını bu temel dürtüye göre düzenler. Kullanılan ilacın miktarı günden güne çoğaltılır. Direnç artması olur. Alınan ilacın kesilmesi ya da yetersiz miktarda alınması sonucu yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ter, iştahsızlık, ishal, uykusuzluk, taşkınlık, kasılma, sarı nöbeti biçiminde olan bu belirtiler tıbbi denetim altına alınmazsa koma ve ölümle sonlanır. Bağımlılık davranışını oluşturan üçgen. Alkol, madde kullanımı ve bağımlılık sorunu değişik zamanlarda farklı görüşlerin etkisi altında yorumlanmıştır. Önceleri huy, karakter, mizaç ve kişilik bozukluğu, çöküntüsü, yozlaşması olarak ele alınmış, zamanla psikonevroz, psikopati, sosyopati, ruhsal bozukluk, hastalık olarak değerlendirilmiş, yakın geçmişte savunma düzeni olarak nitelendirilmiş, günümüzde ise bir davranış biçimi olarak kabul edilmiştir. Bilindiği gibi davranış, belirli çevre koşulları içinde canlının uyaranlara verdiği karşılıktır. Bağımlılık sorunu bir davranış biçimi olarak ele alındığında bu davranışın oluşmasında çevre koşullarının, bu koşulların etkilediği kişilik yapısının, İçinden ve dışından gelen uyaranların niteliğinin ve niceliğinin bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bağımlılık biçimindeki davranışı yol açan çevre koşulları, insanın içinde yaşadığı toplumun ekonomik ve kültürel yapısından, o toplumda güncel ve etkili olan alkol ve madde alt kültüründen oluşur. Kişilik yapısının içinden gelen uyaranlar bir anlamda kişiliğin değişik katmanlarından kaynaklanan ve bağımlılığa yol açan farklı etkenlerdir. Dıştan gelen uyaranlar kişilik katmanlarının etkisi altında ya çözümlenir ya da bağımlılığa yol açan çatışmalara dönüşür. Özetle bir davranış biçimi olan bağımlılığın bir köşesinde daha önce söz konusu edilen maddeler, bir köşesinde kişilik yapısı, öteki köşesinde alkol ve madde alt kültürü yer alır. Bağımlılık sorunu böylece oluşan üçgen alanın içinde ele alınırsa ancak bütün yönleriyle incelenip anlaşılabilir. Dolayısıyla bu çalışmada bağımlılık sorununu tarihsel ve kültürel, tıbbi, bireysel, ruhsal ve toplumsal, ayrıca hukuksal ve yasal boyutlarıyla ele alacağız. 1. Bölüm. Tarihsel ve kültürel boyut. Mitoloji, din ve edebiyat.